Ayrım 2. 1. Bölüm. İki Ölü Kız. 1. Olay 1932'de eyalet cezaevi hala Gold Mountain'dayken oldu. Elektrikli sandalye de oradaydı tabii. Mahkumlar sandalye konusunda şakalaşırlardı. İnsanların korktukları ama kaçamadıkları her şeyi şakaya vurdukları gibi. Ona Big Sparky, yani koca elektrikli derlerdi. Elektrik faturası konusunda şaka yaparlar, müdür Morrison karısı Melinda, Şükran günü yemek pişiremeyecek kadar hasta olduğunda gardiyanın yemeğini nasıl pişireceğiyle dalga geçerlerdi. Ancak o sandalyeye oturması gerekenler için olayın komik bir yanı kalmazdı. Cold Mountain'da bulunduğum süre içinde tam 78 idamda hazır bulundum. Parantez. Bu sayıyı asla unutmam, ölüm döşeğimde bile hatırlayacağım. Sanırım o adamların çoğu başlarına geleni ancak bilekleri elektriklinin sert meşesine kelepçelenirken kavrayabildiler. İşlerinin bitmiş olduğu gerçeği o an kafalarına dank ediyordu. Parantez. Bunu gözlerindeki ifadeden gittikçe şiddetlenen buz gibi bir tür umutsuzluktan anlayabiliyordunuz. Damarlarında hala kan dolaşıyordu. Kaslarında hala güç vardı. Ama yine de her şey bitmişti. Bir daha asla kırlarda yürüyemeyecek ve hiçbir hasar çöleninde kızlarla dans etmeyeceklerdi. Elektriklinin müşterileri ölümlerini ayak bileklerinden başlayarak algılarlardı. Uzun ve çoğunlukla kopuk kopuk olan son sözlerini bitirdikten sonra bir de başlarına geçirilen siyah, ipek bir torba vardı. Bu sözüm onu onlar içindi. Ama ben hep aslında bizim için olduğunu, dizleri bükük durumda öleceklerini anladıklarında gözlerine beliren o korkunç kederi bizlerden gizlemek için olduğunu düşünmüşümdür. Cold Mountain'da idamlıklara ayrı koğuş yoktu. Yalnızca diğer dört bloktan ayrı ve onların yaklaşık dörtte biri büyüklüğünde ahşap yerine tuğladan yapılmış, yaz güneşinde çılgın bir göz bebeği gibi parlayan korkunç bir metal damı olan A blok vardı. İçinde geniş bir koridorun iki yanında sıralanmış, her biri diğer dört bloktaki hücreleri neredeyse iki misli büyüklüğünde üçer hücre bulunuyordu. Tek kişilik hücrelerdi bunlar üstelik. Bir hapishane için çok lüks bir yerdi. Parantez, özellikle 30'larda. Ama burada kalan mahkumlar yerlerini diğer dört bloktaki herhangi bir hücreyle seve seve değişebilirlerdi. İnanın bana yaparlardı bunu. Benim blok yöneticisi olduğum süre içinde hiçbir zaman altı hücrenin hepsi birden dolu olmadı. Küçük lütuflar için Tanrı'ya şükretmek gerek. En çok dört kişi oldular. Siyah beyaz karışık olurlardı. Parantez. Cold Mountain'daki yürüyen ölüler arasında ırk ayrımı yapılmaz. Ve bu da ortalığı cehenneme çevirmeye yeterdi. İçlerinden birisi bir kadındı. Böverli McCall. Maçası gibi kara ve hiçbir zaman işlemeye cesaret edemediğiniz günahlar kadar da güzeldi. Kocasının dayağını tam 6 yıl katlanmış ama çapkınlığını tek bir gün bile çekememişti. Kendisini aldattığını öğrendiği günün akşamında arkadaşlarının, parantez ve büyük olasılıkla daha çok yeni olan metresinin de Kutur olarak bildikleri zavallı Lester McCall'ı berber dükkanının üzerindeki evine çıkan merdivenlerin başında beklemişti. Adam paltosunu çıkarana kadar beklemiş, sonra o yalancı bağırsaklarını iki renkli ayakkabılarının üzerine dökmüştü. Bunu yaparken de Kutur'un kendi usturalarından birini kullanmıştı üstelik. Elektrikliye oturmasından iki akşam önce beni hücresine çağırdı ve düşündü Afrikalı babasının ruhunun kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Ruh ona köle ismini atıp kendi özgür ismi olan Matome adıyla ölmesini söylemişti. Benden istediği de buydu. İdam hükmünün Böverli Matome ismiyle okunmasını istiyordu. Babasının ruhu herhalde ona bir göbek adı vermemiş ya da kendisi bir tane bulamamıştı. Her neyse, ben peki olur dedim. Kaz çobanı olarak hizmet ettiğim tüm o yıllar süresince öğrendiğim bir şey kesinlikle mecbur olmadıkça idamlıklara karşı çıkmamaktı. Böverli Matome'ye gelince bunun zaten pek bir önemi de yoktu. Ertesi gün öğleden sonra üç sularında vali arayıp Böverli'nin cezasının Grazy Valley Kadınlar Hapishanesi'nde müebbeti çevrildiğini bildirdi. O zamanlar orası için ceza çok, penis yok derdik. Böverli idareye geldiğinde yuvarlak poposunun sağa değil de sola gittiğine sevindiğimi söylemem gerekir. Yaklaşık 35 yıl sonra, en azından 35 olması gerekir, gazetedeki ölüm ilanlarında ismini gördüm. Pamuk saçlı ve kenarlarında yalancı taşlar bulunan gözlük takmış siyahi bir hanımın resminin altında. Böverli'ydi bu. Yaşamının son 10 yılını özgür bir kadın olarak geçirmişti. Yazıda Reynolds Fast'taki küçücük kasaba kitaplığını tek başına kurtardığı yazıyordu. Kilise okulunda da ders vermiş ve o küçük kasabada pek sevilmişti. Manşette kütüphaneci kalp yetmezliğinden öldü diyordu. Ve altında da küçük harflerle sanki sonradan akla gelmiş gibi şöyle yazıyordu. Cinayet suçundan 20 yıldan fazla hapiste yatmıştı. Yalnızca gözleri, köşeleri pırıltılı taşlarla süslenmiş gözlüklerinin arkasında pırıl pırıl parlayan gözleri hiç değişmemişti. 70 bilmem kaç yaşında bile gerekirse mavi ilaçlı su kavanozundan keskin usturayı çekip çıkartmakta hiç tereddüt etmeyecek bir kadının gözleriydi bunlar. Katilleri tanımak kolaydır. Eninde sonunda uyuşup küçük kasabalarda kütüphaneci olsalar bile. En azından benim kadar uzun süre katillere bakarsanız bunu yapabilirsiniz. Hayatım boyunca işimi yalnızca bir tek kez sorguladığım oldu. Sanırım bunları yazmamın nedeni de bu. Ey bloğun ortasındaki geniş koridor yeşilimsi sarı bayat limon renginde mahalleye döşeliydi. Ve bu yüzden başka hapishanelerde son yol denen bu koridora Goldmanton'da yeşil yol deniyordu. Güneyden kuzeye aşağıdan yukarı sanırım 60 uzun adım kadar vardı. Başında bir tecrit odası bulunuyordu. Sonu ise T biçimli bir kesişmeyle bitiyordu. Sola dönmek yaşamak demekti. Eğer güneşin altında pişen o avluda olup bitene yaşamak denirse tabii. Ama çoğu da bu yaşamı yıllarca sürdürüyor. Hırsızlar, kundakçılar, seks suçluları burada konuşuyor, volta atıyor, ufak tefek işlerini yürütüyorlardı. Ama sağa dönünce işler değişiyordu. Önce benim ofisime geliyor, parantez. Burada da halı yeşildi. Bunu hep değiştirmeye niyetlendim. Ama bir türlü olmadı. Ve masamın karşısına geçiyordunuz. Masamın sol tarafında Amerikan bayrağı, sağ tarafında eyalet bayrağı dururdu. Karşı tarafta ise iki kapı vardı. Birisi küçük bir tuvalete açılırdı. Bunu ben ve E-blok gardiyanları kullanırdık. Diğer kapı ise bir tür depoya açılırdı. Yeşil yolda yürüyenlerin son durağı da işte burasıydı. Küçük bir kapıydı. Geçerken ben bile başımı eğmek zorunda kalıyordum. John Coffey'nin ise çömelip sürünmesi gerekmişti. Buradan küçük bir sahanlığa çıkıyor, sonra betondan 3 basamakla aşağı bir zemine iniyordunuz. Tıpkı bitişik olduğu blok gibi burası da ısıtmasız, metal damlı, sevimsiz bir odaydı. Kışın nefesinizi görecek kadar soğuk, yazınsa boğucu sıcak olurdu. Elmer Manfred'in idamında sanırım 30 yılının Temmuz ya da Ağustos'uydu, tanıklardan biri fenalık geçirmişti. Deponun da sol tarafında yine yaşam vardı. Parantez. Sanki balta ya da tırmık değil de bir akkara binaymış gibi çaprazlama zincirlerle güvence altına alınmış. Aletler, bakliyat, ilkbaharda hapishanenin bahçesine ekilecek tohum torbaları, tuvalet kağıdı kolileri, hatta futbol kalesini ve beyzbol sahasını işaretlemekte kullanılan kireç çuvalları dururdu burada. Mahkumlar çayırı olarak bilinen yerde top oynanırdı ve Goldmanton'da sonbahar akşamüstleri iple çekilirdi. Sağ tarafta yine ölüm vardı. Deponun güneydoğu köşesinde bir platformun üzerinde bizzat elektrikli yer alırdı. Sağlam meşe bacakları bir sürü insanın yaşamlarının son anlarında döktükleri soğuk terleri emen geniş kolları ve genelde iskemlenin arkasına atılıvermiş, tıpkı bir Buck Rogers çizgi filmindeki bir çocuğun şapkasına benzeyen metal başlığıyla dururdu. Başlıktan çıkan kablo iskemlenin arkasındaki duvarda bir fişe takılıydı. Bir yanda ise kalaylı bir kova bulunurdu. İçine baktığınızda tam metal başlığa uygun olarak kesilmiş bir sünger parçası görürdünüz. İdamlardan önce bu sünger tuzlu suya batırılır, böylece kablodan gelen doğru akımın idamlının beynine daha iyi geçebilmesi sağlanırdı. 2. 1932 John Coffey'nin yılıydı. Bakmaya zahmet edenler olayların ayrıntılarını o yılın gazetelerinde görebilirler. Bunun için insanın yaşamının son günlerini Georgia'da huzur evinde geçiren benim gibi bir ihtiyardan daha çok enerjisi olması gerekir tabii. Hatırlıyorum, o yıl sonbahar sıcak hem de çok sıcak geçmişti. Ekim ayı neredeyse Ağustos gibiydi ve cezaevi müdürünün karısı Melinda fenalık geçirip bir süre İndoğanalı'da hastanede kalmıştı. O sonbahar ben de hayatımın en kötü idrar yolları enfeksiyonuna yakalanmıştım. Hastaneye yatacak kadar şiddetli değildi ama neredeyse her tuvalete çıktığımda canımdan bezdirecek kadar kötüydü. O sonbahar cezaevine yazın gelen yarı kel, fareli Fransız Delacon'un da mevsimiydi. John Coffey de dedi ki ikizlerini tecavüz edip öldürmek suçundan idama mahkum olarak E-Blo'a yine o sonbahar gelmişti. Her varyada blokta 4 ya da 5 gardiyan bulunur ama çoğu boş gezerdi. Dan Stanton, Harry Torvilliger ve Bruce Howell. Adamlar ona brutal yani zalim derlerdi ama şakaydı. Boyuna posuna rağmen mecbur kalmadıkça bir sineği bile incitmezdi. Şimdi hep öldüler. Gerçekten zalim ve üstelik bir de aptal olan Percy Wetmore'da. Percy'nin A blokta hiç yeri yoktu. Burada kötü bir karakter hem gereksizdi hem de zaman zaman tehlikeli olabilirdi. Ama Percy valinin eşinin akrabası olduğundan kalmıştı. Coffee'ye bloğa gelişinde Percy nezaret etmişti. Sözüm ona geleneksel ilan tarzıyla bağırmıştı. Yürüyen ölü, yürüyen ölü geldi. Ekim ayı olmasına rağmen hava cehennem kadar sıcaktı. Avlu kapısı açıldı ve içeri göz kamaştırıcı bir ışıkla ömrümde gördüğüm en iri yarı adam girdi. Bunun benzerlerini ancak ömrümü tükettiğim bu başıbozuklar yuvasının dinlenme odasındaki TV'de seyrettiğim basketbol maçlarında görmüştüm. Kollarında ve fıçıya benzeyen göğsünde zincirler vardı. Ayak bileklerindeki kelepçeleri bağlayan zincir, hücreleri ayıran koridora dökülen bozuk paralar gibi şıngırdıyordu. Bir yanında Percy Wetmore, diğer yanında da ufak tefek sıskar Harry Torvilliger duruyordu. Her ikisi de tuzağa düşürülmüş bir ayının iki yanında duran çocuklara benziyorlardı. Coffee'nin yanında Bruce Howell bile yavrusu gibi duruyordu. Ki Bruce 1.90'dan uzun, enine boyuna, üniversitede çakıp atılmadan önce Üniversiteliler Ligi'nde futbol oynamış biriydi. Elektriklinin kollarında ölmeden önce gelip bir süre A blokta kalan çoğu kimse gibi kafide siyahtı ve tamı tamına 2 metre 3 santim boyundaydı. Ama o basketbolcular gibi ince uzun değildi. Omuzları ve göğsü geniş, her tarafı kaslıydı. Depoda bulabildikleri en geniş üniformayı vermiş olmalarına rağmen paçaları yine de yara beri içindeki baldırlarının yarısına kadar çıkmıştı. Gömleği göbeğine kadar açık, kolları da dirseklerine kadar sıvanmıştı. Neyse ki şapkasını kocaman ellerinden birinde tutuyordu. Yoksa kağıt kafasının tepesinde tıpkı ork çalan maymunların giydiği kırmızı şapkaların mavisi gibi duracaktı. Kendini tutan zincirler sanki bir Noel armağanının kurdelesini açar gibi kolaylıkla koparabilecekmiş gibiydi. Ama yüzüne baktığınızda böyle bir şey yapmayacağını anlıyordunuz. Gerçi Percy öyle düşünse de ifadesi donuk değildi. Sanki kaybolmuş gibiydi. Nerede olduğunu anlamak ister gibi çevresine bakınıp duruyordu. Hatta belki de kim olduğunu. İlk düşüncem tıpkı siyahi bir Samson'a benzediydi. Delilah başını kendi hain küçük eli kadar pürüzsüz tıraş edip ruhunu kararttıktan sonraki Samson'a. Percy, yürüyen ölü diye bağırarak o iri yarı adamı kelepçesinden çekiştirdi. Sanki Coffee istemedikçe onu bir yere kımıldatabilirmiş gibi. Harry hiçbir şey söylemedi ama mahcup görünüyordu. Yürüyen, bu kadarı yeter dedim. Coffee'ye ayrılan hücrede onun kerevetinde oturuyordum. Geleceğini biliyordum tabii. Onu karşılamak ve teslim almak üzere buraya gelmiştim. Ama adam görene kadar ne kadar iri yarı olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Percy bana hepimizin, parantez, yalnızca küçük kızlara tecavüz edip öldürmeyi bilen o koca bebek hariç tabii, benim ne büyük bir enayi olduğumu bildiğini ifade eden bir bakış fırlattı ama hiçbir şey söylemedi. Üç ardına kadar açık hücre kapısının önünde durdular. Harry, orada bununla yalnız kalmak istediğinden emin misin patron diye sordu. Evet anlamında başımı salladım. Harry Torvilliger'ın sesi pek kaygılı çıkmazdı. 6-7 yıl önceki ayaklanmalarda hemen yanı başımda durmuş, mahkumlardan bazılarının ellerinde tabanca olduğu söylentileri yayıldığında bile kılını kıpırdatmamıştı. Ama o anda sesi endişeliydi. Kerevette oturmuş hissettiğim sıkıntıyı açığa vurmamaya çaba göstererek ''Seninle bir sorunumuz olacak mı koca oğlan?'' diye sordum. Daha önceden sözünü ettiğim o idrar yolu enfeksiyonu sonradan daha da beter oldu. Ama o gün de pek tatlı bir gün değildi, inanın bana. Coffee ağır ağır başını salladı. Bir kez sola, bir kez sağa, sonra yine tam ortaya. Gözleri bir defa bana takıldıktan sonra bir daha üzerimden hiç ayrılmadım. Harry'nin bir elinde Coffee'nin belgelerini koyduğu bir dosya vardı. ''Ona ver'' dedim Harry'ye. ''Avucunun içine koy.'' Harry öyle yaptı. Koca adam uyur gezer gibi dosyayı eline aldı. ''Şimdi getir bana koca oğlan'' dedim. Coffee zincirlerini şıngırtatarak söyleneni yaptı. Hücreye girmek için başını eğmesi gerekiyordu. Boyunu bir göz yanılsaması olarak değil de gerçek anlamda anlayabilmek için onu yukarıdan aşağı süzdüm. Gerçekti. 2 metre 3 santim. Ağırlığı 140 olarak belirtilmişti ama en azından 150, hatta belki de 175 kilo olmalıydı. Yara izleri ve doğum lekeleri bölümünde kayıt memuru emekdar Moguso'nun incel yazısıyla tek bir sözcük yazılıydı. Sayısız. Başımı kaldırdım. Coffee biraz yana çekilmişti. ve Harry'nin koridorun karşısında Delacroix'un hücresinin önünde durduğunu görebiliyordum. Cuffy geldiğinde blokta yalnızca Delacroix vardı. Del ufak tefek, saçları seyrilmiş bir adamdı. Yüzünde sanki zimmetine para geçirmiş de her an keşfedilme kaygısıyla yaşıyormuş gibi hep endişeli bir ifade vardı. Evcil faresi omuzunda duruyordu. Percy Whitmore artık Cuffy'nin olan hücrenin kapısına yaslanmış duruyordu. Ceviz ağacından copunu özel kılıfından çıkarmış, sanki oyuncağıyla oynamak isteyen bir adam gibi avucuna vurup duruyordu. Birdenbire onun orada durmasını artık tahammül edemedim. Belki mevsimsiz sıcaklar nedeniyle, belki karnımı yakan bir flamel çamaşırlarımın altında inanılmaz bir kaşıntıya yol açan enfeksiyon yüzünden ya da belki de eyalet bana idam edilmek üzere gerizekalı bir siyahı gönderdi ve Percy de açıkça önceden onu biraz hırpalamak istediği için. Belki de tüm bu nedenlerin hepsinin yüzünden. Her neyse, kısa bir süre Percy'nin politik bağlantılarını unuttum. Percy dedim, reviri taşıyorlar. O işte Bill Doç ilgileniyor. Biliyorum dedim. Git ve ona yardımcı ol. Percy, o benim işim değil dedi. Benim işim bu koca ahmak. Percy yarı yarı adamlardan nefret ederdi. Kendisi öyle Torveligger gibi sıska değildi ama kısa boyluydu. Dövüş horozu gibi bir adamdı. Özellikle de kazanma olasılığı yüksek kavgaları başlatmayı severdi. Saçıyla da pek böbürlenirdi. Ellerini çekemezdi saçından. O halde işin tamam dedim. Şimdi revire git. Alt dudağını sarkıttı. Bildoç ile adamları kolileri, çarşaf yanlarını hatta yatakları bile taşıyorlardı. Revir tümüyle hapishanenin batı tarafındaki yeni binaya aktarılıyordu. Sıcak hava ağır iş. Percy Whitmore bunların ikisine de bulaşmak istemiyordu. İhtiyaçları kadar adam var ellerinde dedi. O halde git ve başlarında dur dedim sesimi yükselterek. Harry'nin yüzünü buruşturduğunu görüp aldırmadım. Eğer vali müdür Morris'a yanlış adamı okşadığım için beni kovma emri verirse hal Morris benim yerime kimi getirecekti ki? Percy'yi mi? Çok komik. Ne yaparsan yap Percy. Yeter ki bir süre uzaklaş buradan. Bir an orada kalacağını ve kocaman durmuş bir saat gibi oracıkta dikilen kafinin önünde sorun çıkacağını düşündüm. Sonra Percy copunu, o aptalca gösterişli aletini yeniden özel kılıfına soktu ve koridorda yürüyüp gitti. O gün hangi gardiyanın nöbette olduğunu hatırlamıyorum. Geçicilerden biriydi herhalde. Ama Percy herhalde onun görünüşünden hoşlanmamış olacaktı ki geçerken ''O bok suratındaki aptalca sırıtmayı yok et, yoksa ben senin için yok ederim.'' diye homurdandı. Bir anahtar şıngırtısı duyuldu. Bir an için avlunun güneşi içeri doldu. Ve sonra en azından bir süre için Percy Whitmore gitti. Delacroix'un faresi küçük Fransız'ın bir omuzundan ötekini koşturuyor, bıyıkları hiç durmadan titriyordu. Delacroix, ''Usludur Mr. Jingles'' dedi. Fare sanki anlamış gibi sol omuzunda kala kaldı. ''Yalnızca usludur ve sakin ol.'' Delacroix peltek bir kajun aksanıyla konuşuyordu. ''Sen git yat der dedim kısaca. Biraz dinlen. Bu seni hiç ilgilendirmiyor.'' Sözümü dinledi. Genç bir kıza tecavüz edip öldürmüş, sonra cesedini kızın oturduğu apartmanın arkasına atmış ve suçunun kanıtlarını ortadan kaldırmak amacıyla yağ döküp ateşe vermişti. Alevler binaya sıçramış, her yeri kaplamış ve ikisi çocuk 6 kişi daha ölmüştü. İşleyip işleyeceği tek suç buydu. Artık kaygılı ifadeli, tepesi kel, ensesindeki uzun saçları yakasından aşağı inen yumuşak bir adam olmuştu. Bir süre sonra elektrikliğe oturacak ve elektrikli işini bitirecekti. Ama ona o korkunç şeyleri yaptıran her neyse çoktan gitmişti. Artık kerevetinde oturup küçük arkadaşının ellerinin üzerinde koşturmasını seyrediyordu. Bir bakıma en kötüsü de buydu. Elektrikli asla içlerindekileri yakmıyor ve iğneyle verdikleri ilaçlar da uyutmuyordu. O şey sıçrıyor, başka birine geçiyor ve bize de sadece zaten ölmüş olan kabukları öldürmek kalıyordu. Dikkatimi deve yönelttim. Eğer Harry'ye şu zincirlerini çıkarmasını söylersem uslu duracak mısın? Başını salladı. Yine aynı. Yukarı, aşağı, ortaya. Garip gözlerini bana dikmişti. Bir tür sakinlik vardı onlarda. Ama güvenebileceğim bir sakinlik değildi bu. Harry'ye parmağımla işaret ettim. İçeri gelip zincirleri açtı. Şimdi hiç korkmuyordu. Cuffy'nin bacaklarının arasına diz çöküp ayak bileklerindeki kelepçeleri açarken bile korkmadı. Ve bu da beni biraz rahatlattı. Harry'i huzursuz eden Percy'ydi ve ben Harry'nin önsezilerine güvenirdim. Percy dışında E bloktaki sürekli görev yapan adamlarımın hepsinin önsezilerine güvenirdim. Bloğa yeni gelen mahkumlara yaptığım bir konuşmam vardır ama Cuffy'nin karşısında duraksadım. O kadar anormaldi ki, yalnızca boyuyla da değil. Harry geri çekildiğinde, parantez, Cuffy zincirlerin açılması sırasında hiç kımıldamamıştı. Başımı kaldırıp yeni mahkumuma bir baktım. Parmağımı dosyanın üzerine tıklatarak "Konuşabiliyor musun koca oğlan?" diye sordum. "Evet efendim patron, konuşabilirim," dedi. Sesi derinden gelen bir gümbürtü gibiydi. Yeni ayarı yapılmış bir traktör motorunu hatırlattı bana. Gerçek Güneyli aksanıyla konuşmuyordu ama konuşmasında sonradan fark ettiğim gibi bir Güneyli havası vardı. Sanki güneyden geliyormuş ama oraya ait değilmiş gibiydi. Cahile benzemiyordu ama eğitimli de değildi. Başka pek çok şey gibi konuşması da bir gizemdi. Beni kaygılandıran çoğunlukla gözleriydi. Sanki bir tür huzurlu mesafede, sanki çok çok uzaklarda geziniyormuş gibiydi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Kot, C, O, L, D, Mountain, M, O, U, N, T, A, I, N, Pol, P, A, U, L, Ekim, E, D, G, E, C, O, M, B, E, Big, B, I, G, Sparky, S, P, A, R, K, Y, Morris, M, O, O, R, E, S, Melinda, M, E, L, I, N, D, A, Böverli, B, E, V, E, R, L, Y, Mekkal, M, C, C, A, L, L, Kutır, C, U, T, T, E, R, Matomi, M, A, T, U, O, M, I, Greyze, G, R, A, S, S, Y, Vali, V, A, L, L, E, Y, Reynes, R, A, I, N, E, S, Fals, F, A, L, L, S, Elmer, E, L, M, E, R, Manfred, M, A, N, F, R, E, D, Buck, B, U, C, K, Ruggers, R, O, G, E, R, S, John, C, O, H, N, Coffee, C, A, F, F, E, Y, Georgia, G, E, O, R, G, I, A, Detterik, D, E, T, T, E, R, I, C, K, Dan, D, E, A, N, Stanton, S, T, A, N, T, O, N, Harry, H, A, R, R, Y, Torvilliger, T, E, R, W, I, L, L, I, G, E, R, Bruce, B, R, U, T, U, S, Howell, H, E, W, E, L, L, Brutal, B, R, U, T, A, L, Percy, P, E, R, C, Y, Wetmore, W, E, T, M, O, R, E, Bill, B, I, L, L, Dodge, D, O, D, G, E.